Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 17 Aralık 2021 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Eksende dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Maalesef çok parlak değil tablo. Ekonomi cephesinde bu hafta Türkiye dikkatini ekonomiye çevirdi. Covid salgını, enflasyonist ortam bütün dünyada var ama Türkiye'de kat kat fazla önümüzü göremiyoruz. Elimizdeki para eridi, bitti. Covid notlarını aktaracağım. Dünyada etkisi tabii ki görülüyor. Britanya, Norveç'ten sonra Rusya Merkez Bankası da faiz arttırımına gitti. Tabii halkın alım gücü içinde bulunduğumuz koşullarda halkı önceleyen politikalar enflasyonist ortamda izledikleri anlaşılıyor. Bu ülkelerin küresel düzeyde pek çok not çıkarttım size. Amerika'da Joe Biden yeniden başkan olmayı planlıyormuş. Gelen haberlere göre Amerika, Çin ve İran başta olmak üzere bir dizi ülkeye yeni yaptırımlar açıkladı. Terör raporu da var Amerika'nın, ki Ankara çok memnun kalmadı. Rusya, Ukrayna merkezli yaratılan krizde Batı'ya güvenlik garantisi önerilerini sunmuş idi. Amerika ile temaslar yapılmıştı, hem NATO hem Amerika'yı kapsayan. Fakat bunun henüz bir yanıtı yok resmi olarak. Tam aksine Avrupa Birliği'nin Doğu Ortaklığı zirvesi vesilesiyle NATO'dan mesajlar geldi. Rusya'da bugün Bu anlaşma önerisinin metnini açıkladı, aktaracağım birazdan sizlere. Avrupa Birliği'nden de yeni tehditler olduğunu söylemek gerekiyor. En başta ekonomik olmak üzere AB son zirvesini dün gerçekleştirmişti liderler. 2021 yılı son zirvesini. Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın ortak açıklaması var Avrupa Birliği üyeliği için. Yine Avrupa Birliği'nin sonuç bildirisinde liderler zirvesinin Türkiye ile ilgili dün aktarmıştım size. Artık Türkiye ile üyelik müzakereleri falan olmadığını açıkça ortaya seren bir bildiri. Türkiye ile işte göçmenler üzerinden tampon bölgeye çevrildi zaten. Onun üzerinden bir ilişki kuracaklarını, memnuniyetlerini, Doğu Akdeniz'de memnuniyetlerini açıkça dile getirdiler. Ankara'nın şaşkınlıkla izliyoruz tepkisi var. Neye şaşırdıklarını anlamak tabii pek mümkün değil. Türkiye'nin ekonomik durumu dünyanın gündeminde demiştim. Onları da aktaracağım tabii. Ama özellikle bu ekonomik krizde iktidar yeni bir açılım dış politikada yapmaya çalışıyor. Yine ekonomi temelli, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni bir normalleşme. Artık içerik siyasi filan da değil, açıkça ekonomik içerik. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Önemli mesajları da var bugün gazetelerde de yer alan ziyaretinin içeriğine dair. Aynı zamanda tabii bu hafta Orta Doğu jeopolitiğindeki dönüşüme işaret eden bir tarihi ziyaret daha vardı. O da İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretiydi. Şimdi tabii Türkiye'nin bu açılımında İsrail'in de dahil olduğu sadece Körfez ülkeleri değil konuşuluyor. Biraz Orta Doğu jeopolitiğine bakacağız. İsrail'e bağlanacağız ve Moşe, Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi, Kudüs Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Hay Eytan Yanar Ocak konuğum olacak. Kendisiyle hem Bennett'ın ziyaretini hem Ankara'nın son dönemdeki hareket tarzını İsrail'e ve Körfez'e yönelik değerlendirmesini isteyeceğim. Önümüzü görmek açısından Orta Doğu politikalarında. Evet, başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. Ekseni İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, yine Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalımızın linki de var. Arkadaşlar tweetlediği zaman onu da tweetleyeceğim. O link üzerinden de tıklarsanız eğer oradan da YouTube, Sputnik'in YouTube kanalı üzerinden bizi izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda programımızın kaçıranlar için pop-up'ı da bulunuyor. Daha sonradan dinleyebilmek de mümkün diyelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, Covid notlarım bugün daha kısa. Haftanın çıkışı herkes tabii omikron tedirginliği altında, yeni ölümler de bu varyanttan gelmeye başladı. Ama bir yandan da tabii artık bu çıkış, 2022'de bu iş bitecek deniliyor. Omikron da buna işaret sayılıyor. Yeni aşılar ve ilaçlarla ilgili gelişmeler var. Amerika'da Johnson & Johnson aşısı 9 kişinin ölümüne yol açmış bu pıhtılaşma nedeniyle. Ve açıkça Amerika Hastalık Kontrol Önleme Merkezi bilim insanları bir grup, danışma grubu, Pfizer-BioNTech ya da Moderna aşısını tavsiye etmişler. Avrupa Birliği de Omikron'a karşı yine Pfizer-BioNTech'in geliştireceği aşıdan 180 milyon doz alacak. Zaten anlaşmalarında bu geçerliydi. Böyle bir tekel halinde bu şirket bütün aşıları sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü buna karşı Sputnik V aşısının onayı için tarih vermiş. Bu kaçıncı tarih? Açıkçası ben unuttum artık. 4 milyardan fazla toplam nüfusu olan 71 ülkede kullanım onayı var. Ama Dünya Sağlık Örgütü hala onay vermiş değil. %97.6 etkinliği bir sürü insanda bu aşıdan olmuş durumda. Şimdi Avrupa Bölge Direktörü 2022'nin ilk çeyreği diye bir açıklama yapıyor. Gerçekten bu aşı meselesinin ne kadar jeopolitik temelde yürütüldüğü çok net bir biçimde aslında iyi bir örnek. İlk tescillenen aşıydı. Rusya zaten Sovyetler Birliği'nden kalma aşı teknolojisi araştırmaları gelişkin bir ülke idi. Hala da öyle. Üretim ayrı bir dava ama buna rağmen bakınız dünyanın bakışı ve Batı'nın daha doğrusu aldığı pozisyon dikkat çekici. Bugün de Gamaleya Merkezi Sputnik V'nin üreticisi bir basın toplantısı düzenleyerek aşının niteliği ve performansına dair bilgi veriyor. Özellikle omikron varyantı varken nasıl etkileyeceği de vurgulayarak yapılıyor bunları. Şimdi vakaların sayısı, omikron vakaların sayısı Rusya'da yükselmiş. 25'e yükselmiş. Henüz daha sınırlı. Mesela Britanya'da hakikaten yüzlerce omikron vakası olduğu anlaşılıyor. 27 binde yeni vaka sayısı, 30 binlerdeydi. Epey bir düşüş kaydettiği anlaşılıyor Rusya'da. Çin'de de 76 yeni vaka tespit etmişler efendim. Bunların 20'si yurt dışından gelme. Orada da omikron Afrika kaynaklı tespit edilmişti. Türkiye'de 18.100 vaka tespit edilmiş, bir düşüş var, 167 can kaybı var, neyse biraz azalmış. Sürekli bir uçak dolusu insanı kurban veriyoruz çünkü her gün. Aşı aralığı da 11 Aralık'ta omikron varyantı Türkiye'de tespit edilmişti. Hatırlatma dozu 3 aya düşürülmüş, en son haberde bu. Evet, bütün bu pandemi, Covid-19 pandemisi krizi altında ekonomik sıkıntılar bütün dünyada hissediliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı olduğu yolunda basın toplantısı düzenlemiş. Eşitsizlikler ve istikrarsızlığın arttığını, hatta toplumsal kargaşa ve istikrarsızlık için bir barut fıçısı vurgusuyla dünyanın her yerindeki durumu aktarmış. Tabii sizin halkınız yoksulluk çekerse, alım gücü sıfırlanırsa oradan ancak kargaşa çıkabilir, daha da başka bir şey olmaz. İşte bu yüzden tabii tedarik sıkıntıları varken, enflasyonist ortam varken merkez bankaları faiz arttırımına gidiyorlar. Britanya'da politika faizi 0.10'dan 0.25'e yükseltildi. Borçlanma maliyetlerini arttıran ilk büyük merkez bankası Britanya Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası oldu. Büyüme tahminlerini de düşürmüşler bu arada. Daha şimdiden yani varsın büyümeyelim, halkımız sıkıntı çekmesin diye bir mantık da çalışabiliyor. Büyürüz biz kocamanız deyip de halkı küçültmek başka bir şey tabii ki. Norveç Merkez Bankası da yine çeyrek puan arttırma gitmiş, 0.50'ye çıkartmış. Onlar da böyle bir yol tutturdular. Avrupa Merkez Bankası faiz oranını sabit tutmuş gözüküyor. Şimdi Almanya'da mesela ücretlerde hakikaten artış son 11 yılın en düşüğü. Bütün bunlar var ya, Türkiye'nin yanında hiçbir şey değil, sıfır. Türkiye ile kıyaslanacak bir durum değil, onu belirtmek gerekiyor. Yani dünyada durum çok kötü falan deniliyor ama yani %5 enflasyon, Türkiye'deki enflasyonu düşünün, bizim yaşamımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyin ne kadar pahalandığını düşünün. Avrupalılar kendi lükslerinden feragat ederlerken Türkiye'de durumun ne kadar vahim olduğunu her gün yaşıyoruz ve görüyoruz. Zaten orada maaş alanlar söylüyorlar. 5000 euro. Türkiye'de asgari ücrete arttırım yapıldı. Bir günde 250 lirası gitti, uçtu. Sadece kurlardaki artış yüzünden efendim. Çok gerçekten vahim. Merkez Bankası Rusya'da da aynı şekilde politika faizini %75'ten %8,5'a çıkartmış durumda. Eylül ayında 0,25'lik bir arttırıma gitmişlerdi. %4,5'lukta bir büyüme beklediklerini açıklamışlar. Türkiye'de Merkez Bankası habire faizleri indirdiği için kurlar coşuyor. En son 17 doları aştı artık, hani uçtu gitti. %14'lük bir faiz var ama kim yıllık %14 faizle uğraşacak? Yani dolar paranız varsa eğer, paranız yoksa bitmiş durumdasınız. Paranız varsa da zaten dolara yatırmak dışında bu düzen diyelim size bir seçenek bırakmıyor. Merkez Bankası 17-14'e ulaşınca yeniden müdahale etmiş. Hangi parayla müdahale ettiklerini doğrusu bilmiyorum ama yani en son artık ben de takip edemez hale geldim. 16-51'e çekilmişti. Sonra yeniden 17'lere yükseldi gibi gördüm ama yanlış söylemeyeyim size, hakikaten takibi çok zor artık. Yani TL'nin her gün böyle eridiğini düşünüyorsunuz, görüyorsunuz ve kara kara düşünüyorsunuz. Hazine Maliye Bakanlığı da Türkiye ekonomi modeli açıklamış durumda. Yani pek anlayamıyoruz Türkiye ekonomi modelini ama ucuz iş gücü ve ihracat arttırma diye özetliyorlar. İhracat artsın ama kölelik düzeni 3 kuruşa talim eden vatandaşlar, bunlar da çok iyi şeyler değil tabii bir ülkenin. Bu enflasyonist ortamda kime yarayacak? Bu girdi aramallar, benzin sürekli yükseliyor. Benzin fiyatları, petrol fiyatları arttıkça her şeye yansıyor. O yüzden bize ne petrolden de denilebilecek bir şey değil. Türkiye enerji bağımlısı. Dolayısıyla vahim durumumuz artıyor efendim. Evet, küresel gelişmelere bakalım. Amerika'da Beyaz Saray'ın açıklaması var. Joe Biden'ın 2024 senesinde başkanlık seçimleri için yeniden aday olmayı planladığı yolunda. Biraz gençlere bıraksa diyeceğim var ama sanki Kamala Harris'le de bir rekabet halindeler. Çünkü başkan yardımcısı Wall Street Journal'a bir röportaj vermiş. Biz hiç görüşmedik başkanlık meselesini demiş ve bunun üzerinden soru yöneltmişler Beyaz Saray'a. Ne konuştuğuna dair bilgi veremeyiz ama Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı diye de yanıt gelmiş. Böyle bir yerine Kamala Harris'i düşünebilir deniliyordu. Muhtemelen de öyle olacak herhalde, demokratlardan bir takım telkinler de gelecektir ama Biden da başkanlığı çok seviyor anlaşılan. Göreceğiz bakalım, daha çok var. Yaşarsak 2024'e kadar göreceğiz. Evet, Amerika'da bu arada bütün iç Orta Batı eyaletlerini vuran kasırga, hortumlardan sonra iç kesimlerde fırtına, yarım milyondan fazla insanı elektriksiz bırakmış, böyle bir Amerika'dan notlarım var. Amerika terörizm raporu yayınladı. Dünyada terörizmin durumu ülkeler raporu yayınlıyorlar her yıl. Ölü sayısı %10'dan fazla artmış. Bunlar genel geçer ifadeler tabii. Amerika'daki beyaz üstünlüğünü savunanları da eklemişler bu sene terör raporuna. Ayırtıcı özelliği bu. Türkiye ile ilgili daha çok övgüler var aslında. Ankara memnun kalmamış ama uluslararası terörle mücadele platformlarında Türkiye'nin aktif katkı sağladığı değerlendirmesini yapmış rapor. Bir yandan da terör savaşçıları için kaynak ve transit ülke haline geldiğini Türkiye'nin belirtmiş. Tabii burada siyasi güdümlü tutuklamalar olduğu saptaması yapılıyor. Daha çok PKK üzerinden ve FETÖ üzerinden ama Fethullah Gülen de sürgün olan, gönüllü sürgün olan din adamı diye ifadelendirilmiş. Bir de Türkiye'nin terör tanımı çok geniş tabii, her şey terör olabilir şeklinde bir eleştiri var. Türk Dışişleri Bakanlığı memnun kalmamış, eksik ve ön yargılı vurgusu yapılmış. PKK irtisaklı grupların Suriye'de sivilleri hedef alan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez gibi bir tepki vermişler. Aynı şekilde de Gülen cemaatiyle ilgili FETÖ'ye karşı Türkiye'nin haklı meşru mücadelesinin anılmaması acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle yargı tarafından ortaya konulmuş. Bunu nasıl anmazsınız diye bir eleştiri getirmişler efendim. Amerika aynı zamanda tabii Çin'i ve İran'ı temel alan yeni kara listeler açıkladı. Çin ordusuyla çalışan teknoloji şirketleri Sincan'daki Uygur Müslümanlarına yönelik eziyetler, zorla çalıştırmalarla ilgili iddialar var. Tabii Çinliler radikal siyasal İslamcılığa yönelenlere karşı eğitim faaliyetleri yürüttüklerini, bölge ekonomisinin, tarımın geliştirilerek, iş gücünün arttırılarak geliştiğini söylüyor. Çinliler de böyle zorla çalışma değil, bu Çin usulü diyorlar. Bunun dışında Gürcistan, Malezya ve Türkiye'den 37 kuruluşu da kara listeye almış Amerikan Ticaret Bakanlığı. Aynı şekilde İran askeri programlarıyla ilgili çalışanlar var bu şirketler arasında. Türkiye'den de var. Savunma sanayine İran'ın bir şekilde hizmet eden şirketleri hedef alıyorlar. Evet, Çin bu arada 2020 senesinin büyüme verilerini güncellemiş efendim. 101 trilyon 356 milyar 700 milyon yuan, yaklaşık 15 trilyon 920 milyar dolarcık. Biz bu rakamları zor bile telaffuz ediyoruz. 2019'a göre de gayri safi yurt içi hasılanın %2.2 civarında arttığı vurgulanıyor. Amerika'da Senato Joe Biden'ın Çin'e atadığı, Beijing'e, Pekin'e atadığı büyükelçiye onay verdi. Nicholas Burns, kariyer diplomatı, kıdemli bir diplomat kendisi. Daha önce de Dışişleri Bakan Yardımcılığı, NATO Büyükelçiliği gibi işlevler görmüştü. Küresel rekabetin arttığı bir ortamda böylesine kıdemli bir diplomatı tercih ettiler. Şimdi en son bu hafta tabii Putin'le Xi'nin, Rusya ve Çin liderlerinin zirvesi olmuştu. Aktarmıştım ben size. Putin Pekin Olimpiyatları, Beijing Olimpiyatlarına katılacak, diplomatik boykot uyguluyor Batılılar. Böylesi bir ortamda ağır konuk olacak Olimpiyat oyunlarında, yüz yüze Çin lideriyle de görüşmeleri olacak. Özellikle de Amerikan tarafının büyük güç stratejisi uyarınca, bir yandan Çin'i bir yandan Rusya'yı sıkıştırma hamleleri iki ülkeyi daha da yakınlaştırıyor. Bu temaslar ve mesajlardan Rusya'da Tayvan üzerinden Çin'e destek açıklıyor aynı şekilde. Soğuk savaşta karşı bir birlik iki ülke sergileme çabasında. Aynı zamanda ticaret Rusya ve Çin arasında 140 milyar doları aşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü açıklama yapmış. 200 milyar dolarlık bir hedef koyuyorlar iki ülke. Enerji, maden, tarım, ormancılık, dijital ekonomi var içinde. Makina, elektronik ürünler, tedarik zincirlerinin sağlamlaştırılması. Dünyanın ekonomik olarak çok da iyi bir yere gitmediği bir ortamda iki ülkenin ekonomik güçlerini birleştirme işaretleri diye belki yorumlayabiliriz. Bu koşullarda NATO, yani Transatlantik Hattı'nın örgütü, askeri örgütü, 2022 askeri bütçesini açıkladı. 1 milyar 560 milyon euroluk bir bütçe öngörüyorlar. Tabii bunun içinde sivil bütçe var, askeri bütçe var. Askeri bütçe bu 1 milyar 560 milyon, bir de 289 milyon 100 bin euro sivil bütçe yer alıyor. Yani komuta kontrol yatırımları, inşaat, daha sivil ayaklarını içeriyor. Sivil personel, işletme maliyetleri gibi askeri bütçede işte karargahlar, programlar, misyonlar, operasyonların mekanizmaları. Tabii üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %2'sini yatırmalarını istiyorlar. Korunmak istiyorsanız parayı bastırın hesabı. Bu koşullarda Ukrayna üzerinden epeydir pişirilen meşhur kriz. Kremlin'den açıklama geldi ard arda, güvenlik garantilerini hukuki bağlayıcılığı olacak şekilde Batı ile görüşmek istiyor Rusya Federasyonu, açık bir biçimde dile getirildi bugüne kadar. İki taslak verilmiş, diplomatik kanallardan iletilmiş ve bir an önce görüşmek istiyorlar. Bu taslağı da yayınladılar efendim. Rusya ile ABD arasında Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne üye ülkelerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler. Buna dair bir anlaşma. Bu tabii detayları, özeti belki aktarmak lazım. BM amaçlarıyla bağdaşmayan her türlü güç kullanımından vazgeçilmesi, kara suları dışında hava sahasında meydana gelen olayların önlenmesi için diyalog oluşturulması, çok taraflı acil istişare mekanizmaları kurulması, tatbikatların dizginlenmesi, çünkü askerileşiyor giderek kriz ve Karadeniz bölgesine ilişkin madde var. Baltık ve Karadeniz bölgeleriyle ilgili tarafların bir şekilde önleme, yani kapışmasını önleme mekanizmaları yer alıyor. Aynı zamanda Avrupa'ya daha fazla silah konuşlandırılmaması vurgusu var. Kısa, orta menzilli, kara bazlı füzelerle ilgili ve tabii Ukrayna ve diğer devletlerin katılımını da dahil etmek üzere NATO'nun daha fazla genişlemesini engellemek. Rusya bunu güvenliğine doğrudan tehdit olarak algılıyor ve Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya'daki diğer ülkelerin topraklarında askeri faaliyetler yürütülmemesi, Ukrayna'da aynı şekilde bunun içerisinde elbette, böyle kapsamlı bir taslak. Tabii buna ne tepki gelecek, bunu göreceğiz. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov bu konuda görevlendirilmişti, bu müzakereler derhal başlarsa eğer. O da açıklama yapmış. 1997'deki sınırlarına NATO'nun geri dönmesi için ısrarcı olacaklarını söylemiş ve bu güvenlik garantileriyle ilgili görüşmelere hemen başlamaya hazır olduklarını dile getirmiş. Şimdi bunun çok da yanıtı yokmuş gibi gözüküyor. Henüz ne tepki verilecek göreceğiz ama Brüksel'de AB Doğu Ortaklığı toplantısı yapıldı. Meşhur Avrupa Birliği en son Doğu Ortaklığı ile ilgili böyle çok göze çarpıcı hamleler yapıldığında Ukrayna devleti meydan darbesiyle dönüşüme girmiş idi. Ve önce Poroshenko, sonra Zelenski yönetimleri çıktı. Şimdi tekrardan bir Doğu Ortaklığı hamlesi içerisinde Avrupa Birliği. Zelenski Ukrayna lideri bu Doğu Ortaklığı zirvesi vesilesiyle Avrupa'da temaslar yürüttü ve NATO karargahına Brüksel'de uğramayı ihmal etmedi. Jens Stoltenberg'le birlikte NATO Genel Sekreteri ile ortak açıklama yaptılar. Şimdi Stoltenberg'in verdiği mesajlar Rusya'nın bu güvenlik önerilerinin tam zıttı gibi gözüküyor maalesef. NATO açık kapı politikasını devam ettirecek. Rusya'nın itiraz etmesi ve tüm protestolarına rağmen Karadağ ve Kuzey Makedonya'da NATO'yu aldık. İki yeni üye aldık. Bu politikaya 2008'de Bükreş zirvesinde kararlaştırılmış bu politikaya devam edeceğiz diyorlar. Yani genişleme, NATO genişleyecek. Ukrayna egemen bir devlet olarak kendi kararını verir. Müttefikler karar verir. Rusya karar veremez. Ama hani şu an hemen Ukrayna'yı almıyoruz. Ukrayna'nın NATO standartlarını bla bla bla yakalaması lazım gibi bir söylem. Bu yaz yeni NATO konsepti açıklanacak. Malum biliyorsunuz Sovyetler Birliği ve Sosyalist Blok çöktükten sonra NATO düşmansız kalmıştı. Sonra terörizmdi, şuydu buydu, böyle bir sıkışmalar yaşandı. Habire yeni düşman arayışı içerisinde bu yeni konsept bu yaz aylarında çıkacak. Ve Stoltenberg yeni konseptin Ukrayna'nın üyelik hakkını da teyit edeceğini söyledi. Çok tehlikeli açıklamalar tabii bunlar. Karadeniz'de işbirliğini güçlendirdiklerini söyledi ve Rusya'ya karşı yüksek bedel ödetme tehditkar üslubunu da tekrarladığını gördük efendim. Böyle arada bir NATO-Rusya konseyine geri dönsün Moskova gibi cümleler kuruyorlar ama Rusya'nın kabul edemeyeceği bir genişleme halinin devam edeceğinin altını çiziyorlar. Zelenski de açıklamalar yaptı. Diplomatik çözüme inanıyoruz gibi genel geçer laflar. Karadeniz'de ortak tatbikat sayısını da arttıracağız gibi laflar ortaya attılar. Çok açık bir biçimde Avrupa kanadının da mesajlarına böyle satır aralarını okuduğunuz zaman Ukrayna'nın 2014'te altına imza koyduğu Minsk Anlaşması'nı yerine getirmediği gibi bu anlaşmayı değiştirmeye çalışacağı anlaşılıyor. Bundan sonraki süreçte Rusya da bu anlaşmanın tarafının zaten Ukrayna toprakları içerisindeki kendi kendini bağımsız ilan etmiş Donbas bölgesindeki iki özel cumhuriyet olduğunu söylüyor. Şimdi bütün bunlar olurken bir yandan da Avrupa Komisyonu bu işleri, yani sadece Amerika ve NATO yapmıyor, Avrupa Komisyonu da bu işin tırnak içerisinde sivil kanadını döşüyor desek yeridir. Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'nın liderlerine AB üyeliği talep ettikleri yönünde bir ortak bildiri de yayınlatmayı başarmışlar. Doğu Ortaklığı'nda Azerbaycan ve Ermenistan'da var ama onlar bu imzaya katılmamışlar. Herhalde konumları itibariyle ve politikaları itibariyle Gürcistan'da savunma harcamalarını 13 milyon dolar arttırma niyetindeymiş. Böyle savaşçı savaşçı politikalar ve ittifaklar görüyoruz Türkiye'nin bölgesinde efendim. En son Amerikalılar F-15 savaş uçaklarını yine Rusya sınırlarında Romanya'da orta bölgelerinde konuşlandırmışlar. Daha çok devreye çıkacaklarmış. Amerika Karadeniz'de bizim demeye çalışıyor kendileyince. Böyle bir kışkırtıcı hamleleri devam ettikleri hamlelerine devam ettikleri net olarak görülüyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'un açıklamaları dikkat çekici. Soldan Ali Ufuk Arıkan'la bir söyleşi yapmış. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları ile ilgili biz kimseye saldırı planlamıyoruz demiş ama şu anda Rusya'nın ulusal güvenliği ile ilgili son derece ciddi sorunlar bulunduğu ortada demiş. Sürekli olarak Rusya'yı çevrelemeye çalıştıklarından bahsetmiş. Defalarca Rusya tarafının, Moskova'nın önerilerde bulunduğunu ve her seferinde red yanıtı aldığını söylemiş ve artık boş vaatlere inanılmadığını, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve Rusya'nın batı sınırlarından Moskova'yı tehdit etmesini dışlayacak uzun vadeli bağlayıcı garantiler istediklerini tekrarlamış. Rusya'nın tatbikatlar yapmasına da yanıt vermiş. Kendi sınırlarımız içerisinde istediğimiz tatbikatı yaparız. Kim karışır şeklinde. Yani düşünsenize Amerikalılar Amerika'da tatbikat yapıyorlar. Niye yapıyorlar Meksika sınırında gibi bir soru yöneltilebilir mi şeklinde bir benim değerlendirmem. Komik bir durum. Kendi topraklarında niye böyle yapıyor? Bir de tabii yani 90'lardan o bölgenin tarihi başlamıyor. Ukrayna Sovyetler Birliği'nin çok önemli bir parçasıydı, bunu unutmamak gerekiyor. Daha düne kadar yani 20-30 seneden bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunun dışında Avrupa Birliği AB liderler zirvesinde yine Rusya'ya tehdit çıktı. Ağır bedeller ödetiriz size şeklinde. Rus kamu şirketleri, özel şirketlerine yaptırımlar, uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkartma, bunu çok sık dile getiriyorlar artık ve ayrıca da en son buna Kuzey Akım 2 hattı eklendi. Yapsınlar Avrupa enerji fiyatları böyle işte $1000 €1000 değil 3000 euro olur artık, inşallah bu pandemide göreceğiz beraber nasıl olacağını. Kuzey Akım 2 ile ilgili verdikleri mesajlar çok durumun parlak olmadığını bize gösteriyor. Zaten Avrupa Parlamentosu en baş Rusofobi Avrupa Parlamentosu'nda var. Orada hemen Ukrayna ile ilgili bir tasarı da kabul ettiler ama asıl Almanya'ya bakmak lazım. Olaf Scholz dün aktarmıştım, parlamentoda ilk kapsamlı konuşmasını yapmıştı. Kendisi aynı zamanda AB zirvesine katıldı ve Macron'la da Fransız mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Burada özellikle de tabii mesajlar var Kuzey Akım ile ilgili. Ukrayna ile ilgili AB üyeleriyle arasında dayanışma görmek diyor ama Ukrayna AB üyesi değil tabii ki. Avrupa'nın sınırlarının yerinden oynaması bizim için büyük önem taşıyor diye bir ortalama ve vurgu yapmış. Ve sınır ihlaline tepki verilmesi hesaba katılmalı demişti ama Minsk anlaşmalarını Kiev'e uygulatsınlar. Avrupa'nın sınırlarında bir oynama olmasın. Yani gayet pratik bir çözümü var yazılı ama tabii oralara girmemiş. Sadece Normandiya formatının canlandırılmasında hemfikir olduklarını söylemiş. Tabii iş Kuzey Akım 2'ye geldiği zaman bu özel sektör projesidir. Avrupa Enerji Yasası çerçevesinde ruhsat konusunda karar Alman makamları tarafından verilecektir demiş. Yani hiçbir şey dememiş. Zaten Alman makamları ruhsatlandırmayı vermesi gerekiyor. Bakalım Almanya Amerika uğruna tabii topraklarında 30 küsür bin Amerikan askeri de hala 2. Dünya Savaşı'ndan beri ağırlayan bir ülke olarak bu kendisi için aslında çok önemli ekonomik anlamda Kuzey Akım 2'yi çöpe atacak mı beraber göreceğiz. Bu arada Rusya Dışişleri'nin Asya Dairesi'nden de Avrupa'ya bir uyarı gelmiş. Afganistan ekonomik ve insani krize çözüm bulmazsanız Avrupa'ya 23 milyonluk ülke nüfusunun onda biri bu kış akın edecek şeklinde. Avrupalıların bir de başında böyle göç dertleri de var enerjinin dışında. Efendim önümüzdeki hafta bolca konuşacağız diye planlıyorum kafamda. Libya'da başkanlık seçimleri 24 Aralık'ta olacak. Olacak mı bilmiyoruz. Biraz zor gibi gözüküyor. Hem zaten parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı anda yapılması konusunda problemler patlamıştı taraflar arasında. Silahlı İslamcı gruplar, bir takım hükümet binaları yakınlarında görülmüş. Ayrıca güneyde Sapa bölgesinde Halife Hafter güçleriyle hükümet tarafları arasında kapışmalar var. Seçim komisyonu adaylıkları falan açıklayamıyor. Bir acayip bir durum var ortada. Pek mümkün gözükmüyor açıkçası 24 Aralık'ta. Ama diyeceksiniz ki NATO'nun ve Batı'nın el attığı herhangi bir ülke eğer bölünmüşse birleşmesi mümkün müdür acaba? Bana sorarsanız mümkün değildir. Yani Almanya devreye girdi, onlar bunlar diplomasi yürütüldü, Amerikalılar, Ruslar vesaire, ama hani bir yere kadar, bir kere böyle NATO müdahalesiyle parçaladıktan sonra tekrardan o yaka bir araya biraz zor geliyor. O kadar da kan çıktı Libya'dan. 24 neyse büyük konuşmayalım. 24 Aralık seçimleri yapılacak. Hangi koşullarda nasıl yapılacak? O da ayrı bir hikaye tabii ki. Avrupa Libya ile henüz çok ilgilenmiyor ama Türkiye için önemli Doğu Akdeniz bağlamında da. Zaten Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'la da papaz olmuş durumdayız. Ama biraz geri çekilme çok net bir biçimde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Avrupa'yı memnun edecek şekilde politikalarını çok geri çekmiş durumda çoktan. Artık Amerikalılar Katar'la birlikte mis gibi orada Doğu Akdeniz'de aramalar yapabiliyorlar. Dışişleri Bakanlığı da hiçbir şey yapamıyor. Bunu birazdan Eytan Yanar Hoca'ya da sormak istiyorum. Katar'ın ExxonMobil'le anlaşıp Rumlardan lisans almasına Ankara neden tepki göstermiyor diye bir soru var ortada. Ya da çok utangaç tepkiler diyelim. Avrupa Birliği dün aktarmıştım yine. Ortak bildirinin Türkiye açıklaması çok açık bir biçimde. Türkiye bizim için üye değil artık. Müzakere filan. Biz anca böyle işte bizim çıkarımızı ilgilendiren işte göçmen meselesi, sığınmacı meselesi gibi konularda çok iyi yapıyor Türkiye, övgülere de boğuyorlar bu arada. Çalışacağız diyorlardı. Türk Dışişleri şaşkınlıkla izliyormuş Avrupa Birliği'ni. Enteresan bu da nedense. Efendim genişleme meselesi stratejik bakış değil, üyelik dayanışması çerçevesi. Yani Yunanistan ve Rumlarla dayanışıyorsunuz demişler. Türkiye'nin müzakere yürüttüğü unutulmuş. Bu da enteresan. Bölgesel barış refah bakımından Türkiye'nin önemi inkar edilmiş. Yani Avrupalılar Türkiye'ye bakıp halkına acıyorlar. Yani o kadar vahim durumdayız. Efendim bütün bunlar AB'nin genel çıkarlarına hizmet etmiyormuş. Niye hizmet etmiyor? Bol iş gücü, ucuz iş gücü, Alman yatırımcısı. Gerçi güvenlik yok. Yani ne olacağı belli değil tabii. Ucuz iş gücü var ama güvencesi ne? Herhangi bir yabancı yatırımcının Türkiye'de yarın ne olacağını bilebilecekler mi gibi bir sıkıntı var. O yüzden gayet de aslında genel anlamda çıkarlarına hizmet ediyor. Yani limanlarımız, pek çok işletme vesaire böyle gidiyor bu işler. Efendim Kıbrıs Türkleri bir kez daha yok sayılmış. Evet öyle yapıyorlar zaten Annan planından beri. Bu iş böyle. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili çok retorik üst perdeden açıklamalar yapıyor ama somutladığınız zaman zaten bir şey kabul ettirebiliyor değil çok net bir biçimde. Türk dış politikasında bugün Erdoğan Elon Musk'la görüşmesi var. Bu 5B uydusu pazar günü Florida'dan SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. O vesileyle uzaya çıkıyoruz efendim, uzaya. Yani markete gitmeyin, uzaya çıkın, öyle bir haldeyiz. Evet ve Dışişleri Bakanı birazdan Eytan Yanar Ocak'la konuşacağız. Körfez bölgesiyle ilgili mesajlar aktarmış Türkiye medyasına Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası. Türkiye'nin Körfez'e en yakın, en güvenilir ekonomik merkez olduğunu, önemli fırsatlar sunduğunu söylemiş. 6-7 günde karayoluyla ticareti sağlayacak bir anlaşmayı müzakere ediyoruz. Nereden geçecek o karayolu? Irak'tan mı? Suriye'de savaş çıkarttılar. Suriye yönetimiyle ilgili 1000 tane kriz çıkarttılar. O nereden oralara gidecek? Herhalde bir yol bulurlar. Karayolu dediği için söylüyorum bunu ama özellikle de ekonomik anlamda yaklaştığı çok net anlaşılıyor. Karayolu taşımacılığı teklif edildi. Kendisini çavuş olduğunu kendi kullandıkları makam aracıyla götürmüşler. Ne kadar itibarlı bir şey düşünsenize. Bir de onu vurgulamış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu olmuş. İsrail Başbakanı'yla ne olmuş onu da soralım. Eytan Yanar Hoca. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bağlayalım bu arada İsrail'den konuğumuzu. Ermenistan'la ilgili de mesajları vardı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun. Dün bunu işlemiştik. Doktor Ali Semin'le konuşmuştuk. Orada yeni temsilci atanıyor Ermenistan'la normalleşme için. Charter uçuşları planlanıyor ama Ermenistan'ın ekonomi bakanı da bu konuda açıklama yapmış. Türkiye'den mal ithalatı yasağını uzatmayı planlıyorlarmış. Ekonomik ilişkiler simetrik olmalı diyorlar. Kafkasya'da da bir hamle var ama tam nasıl oturacak orası çok meçhul gözüküyor Türkiye açısından efendim. Evet, şimdi biz asıl konumuza, Orta Doğu jeopolitiğine dönelim. Konuğumuz telefon hattının diğer ucunda Hay Eytan Yanar Ocak, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi, aynı zamanda Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. İyi olmaya çalışıyoruz. Bu ekonomik koşullarda Türkiye'de kendini iyi hissetmek çok mümkün değil. Hatta dünya haberlerine bakmak bile bazen bir sorun haline geliyor. İkide bir de gözümüz dolara, euroya ve yoksullaşmamıza kayıyor maalesef. Fakat hükümetimiz Körfez bölgesiyle işbirliğini arttırarak bir takım ekonomik çıkışlar peşinde, öyle anlaşılıyor. Şimdi bu hafta tabii Orta Doğu jeopolitiğinden aslında her hafta bir şeyler gelişiyor ama bir tarihi ziyaret oldu. İsrail Başbakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Zaten İbrahim anlaşmalarının sonuçlarından bir tanesi olarak görebiliriz ama tabii somut ziyaret işi değiştiriyor. Öncelikle bu Körfez'le İsrail'in barışması çok şüpheyle karşılanmıştı ilk başta. Herkes yani bu iş tutmaz falan diye, daha çok Filistinli Araplar temelinde bir okumayla, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Müslümanlık vurgusuyla yaklaşanlar, ama ne oldu, nasıl gözüküyor İsrail'den bu resim ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurulan bu bağ, henüz Suudi Arabistan'la da kurulabilmiş değil tabii ki ama oradan bu dönüşüm nasıl yorumlanıyor, onu alarak başlamak istiyorum.
Şimdi öncelikle şunu belirtmekte yarar görüyorum. Sizin yapmış olduğunuz okuma Türkiye eksenli, Türkiye açısından yapılan bir okuma. Biz bizim nazarımızda bu İbrahim anlaşmalarının ilk gününden itibaren yapılmış olan bu anlaşma sahici bir anlaşmaydı. Biz bunun bilincindeydik. Bizim muhataplarımız da aynı şekilde bunu bize bu şekilde aksettiriyorlardı ve daha evvelden imzalanmış olan Mısır'la ve Hürdün'le yapılan barışların aksine özellikle emirliklerle yapılmış olan barış halklar nezdinde de aynı şekilde çok sıcak. Yani biz bugün İsrailli turistlerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde yine emirlikler vatandaşları tarafından nasıl sıcak bir şekilde karşılandıklarına şahit oluyoruz. Dolayısıyla bunun altyapısı, açık söylemek gerekirse, Mısır ve Hürdün'le yapılan anlaşmaların aksine aynı zamanda halklar tarafından da desteklenen bir anlaşma. Bunun yanında da çok daha geniş bir bakış açısı ve vizyonun da ürünü. Çünkü emirliklerin başında bulunan Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan şunun çok büyük farkında. Filistin-İsrail ihtilafında körü körüne Filistin'in tarafını tutmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nin aile çıkarlarına özel bir getirisi yok. Halbuki hem İsrail'le hem Filistinlilerle seviyeli bir ilişki kurduğunuz zaman, tıpkı bunu geçmişte Türkiye'nin yaptığı bir şekilde de bunun altını çizebiliriz. Bu şekilde Filistinlilere daha fazla yarar sağlayabileceğini, aynı zamanda da İsrail'in teknolojilerinden yararlanmak suretiyle özellikle su konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin geleceğini teminat altına alabileceğini düşündü Muhammed Bin Zayed. Bu şekilde baktığımız zaman emirliklerin hiçbir şekilde hiçbir aktörle kötü olmadan ilişkilerini geliştirmeye çalıştığını görüyorsunuz. Özellikle bu siyaset yaklaşık 3-4 aydır hepimiz bunu gözlemleyebiliyoruz. Hem Katar Emiri'ni ziyaret ettiler, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiler. Aynı zamanda İran'ı ziyaret ettiler ve şimdi de baktığımız zaman İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in emirlikleri ziyaret ettiğini ve bu ziyaret sırasında da Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan'ı Kudüs'e davet ettiğini görüyoruz ve bu davete de icabet edileceği söyleniyor. Hı hı. Bu ne demek? Bu açık söylemek gerekirse devrimsel nitelikte bir Orta Doğu vizyonunun uygulandığını söylesek herhalde abartmayız. Çünkü Şeyh Muhammed bin Zayed'in uçağı Tel Aviv'e ineceği zaman güzergahı gözümüzün önüne getirirsek eğer Suudi Arabistan'ın sahasından geçeceğini görüyoruz.
Hı hı. Daha ama Suudi Arabistan'la henüz oturmuyor bir şeyler yani ya da alttan alta var da.
Şunu unutmayalım. Suudi Arabistan'ın özel bir Mekke ve Medine'nin bulunmasından ötürü özel bir statüsü var bütün İslam coğrafyasında. Dolayısıyla Suudi Arabistan her ne kadar kendi çıkarları için buna bir şekilde altyapı hazırlasa da büyük ihtimalle bunu hayata geçirmek Suudi Arabistan için bence daha zor. Bir, evet. Bence Suudi Arabistan kendi çıkarları için büyük ihtimalle önümüzdeki dönem Biden'dan sonraki dönem Amerikan başkanı olacak kişiyle kurulacak ilişki için iyi bir altyapı olarak bakıyor İsrail'le olan ilişkilere. Dışarıdan şu anda destek veriyor. Günün birinde eğer Suudi Arabistan kongrede zora düşerse ben şuna kuvvetle inanıyorum. Suudi Arabistan İsrail'le ilişkileri resmiyete dökmek suretiyle ileride başına gelebilecek olan birçok değişik kongrede özellikle ve Amerika'da özellikle engeli aşacaktır diye düşünüyorum. Bence bunu ilerisi için kendilerine bir şekilde haklarını saklı tutuyorlar. Yani bu ellerinde bu kart mevcut, bu bir joker gibi. Bu jokeri ileriki ellerde eğer durumları daha kötüye doğru giderse kullanacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Ancak şu anda birliklerin bu denli aktif bir şekilde rol almasının Suudi Arabistan'ın desteği olmaksızın olduğunu düşünmek çok saflık olur.
Evet, evet, çok doğru. Peki, şunu İsrail'den sizin çalıştığınız merkez sonuçta Orta Doğu'ya dair analizler üretiyorsunuz. Türkiye'de uzun zaman çok büyük krizler yaşadı. Yani Katar dışında, İkvan Hattı dışında, Körfez bölgesiyle. Şimdi son dönemde bir takım açılımlar. Önce bir Mısır'la başladı, pek bir yere de varmadı aslında ama alttan alta da devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri burada çok tabii çok büyük krizler yaşandığı için siyasi düzlemde ve ekonomik olarak Suudi Arabistan'da aynı şekilde boykotlara vardı işler. Şimdilerde ise işte Dışişleri Bakanı hatta özel makam aracında seyahat etmiş yani bu olacak iş değil. O kadar şeyle ağırlanmış anladığımız kadarıyla öyle diyor kendisi. Türkiye'nin şu an bu çıkışları neden yapıyor? Bunun bir ucu da çünkü İsrail'e de uzanıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ziyaretleri? Türkiye'de genellikle ekonomi temelli görülüyor ama jeopolitik olarak okuma yaptığımız zaman oradan nasıl gözüküyor?
Jeopolitik olarak da baktığımız zaman Türkiye'nin içinde bulunduğu bu değerli yalnızlık doktrininin Türkiye'ye özel olarak hiçbir şey katmadığı anladığım kadarıyla artık Ankara'daki karar alıcılar tarafından da görülmeye başlandı. Ve bu şekilde Türkiye kendi kendini soyutladığı zaman oyunun dışında kalıyor, masanın dışında kalıyor. Masada kimler var? Mısır var, Güney Kıbrıs var, Yunanistan var, İsrail var. Arka planda emirlikler var, Suudi Arabistan var. Şimdi siz bu kişilerle, bu ülkelerle düzgün bir şekilde muhatap almazsanız bu ülkeleri, bu ülkeler kendi aralarında diyalog içerisine girip masada siz olmaksızın sizin gıyabınızda kararlar alırlar. Bu da herhalde siz masada olmadığınız için kendi menfaatlerinizi koruyamıyorken tabii ki sonuç elde etmek yani çıkan resim sizin istediğiniz gibi çıkmaz. Dolayısıyla burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle ekonomi kartını ortaya koyup Türkiye'nin de şu anda içinde bulunmuş olduğu ekonomik durumun farkında olup bu ikisini ortaya bir şekilde lehimleyip diyelim birleştirdiği zaman Türkiye'yi bir şekilde bu platforma çekme hareketini yaptığını görüyoruz Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Ben en azından bunu bu şekilde görüyorum. Ve bu şekilde Türkiye'ye de çok atmış olduğu radikal dış politika adımlarından geriye dönme şansı sunuyor. Ekonomi üzerinden bir şekilde yol sunarak Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye bu şekilde emirliklere yaklaşarak açıkçası hem İsrail'le hem Mısır'la bence ilişkilerini daha da geliştirebileceğini ben düşünüyorum. Siz programımızın başında gerek Naftali Bennett'in gerekse de Mevlüt Çavuşoğlu'nun emirlikler ziyaretinden bahsettiniz. Biz tabii ki maalesef o odalarda bulunmadık sizinle beraber. Ama ben şu anda evet. bir şekilde fikir yürütüyorum sizinle beraber. Değil, ben tabii. Eğer şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin özellikle İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki özel ilişkisini, özel statüsünü göz önünde bulundurarak, ki parantez açalım, mesela geçtiğimiz ay Ürdün'le İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir anlaşmaya imza attı. Ne demeye çalışıyorum? Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le diğer üçüncü ülkeler arasında bir köprü görevi görüyor demeye çalışıyorum. Hı hı. Bir başka deyişle, Naftali Bennett'in Türkiye konusunda bazı demeçlerini, bazı fikirlerini, ilişkilerin nasıl normalleştirilebileceğine dair olan görüşlerini emirlikler vasıtasıyla belki de, altını çiziyorum belki de, çünkü ben bunları bilmiyorum, sizinle beraber yürütüyorum, Mevlüt Çavuşoğlu'na ve oradan da Sayın Erdoğan'a iletilmiş olabileceğini düşünüyorum. Nihayetinde şu anda Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'nın bölgeden çıkmasıyla beraber Amerikan çıkarlarını bölgede bir nevi bir vekaletnameyle yürüten ülke haline geldi. Aynı zamanda tabii ki Amerikan çıkarlarına baktığımız zaman bu emirliklerin çıkarlarıyla da örtüşüyor. Suudi Arabistan'ın çıkarlarıyla da örtüşüyor. Ve İsrail'in çıkarlarıyla da örtüşüyor. Dolayısıyla eğer bu trend sürerse, ki sürmemesi için aslına bakarsanız özel bir sebep yok. O halde burada İran karşıtı bir blokun, ki emirlikler tabii ki bunu yüksek sesle dile getirmiyor, ama İran karşıtı bir blokun İran'ı bir şekilde çevrelemeye başladığını görebiliyoruz. Tabii ki emirlikler yapmış oldukları şey, Tahnun Bin Zayed El Nahyan'ın İran'a yapmış olduğu gezi ve ardından da Naftali Bennett'in kendi yapmış olduğu gezide İran'ın adını telaffuz etmemesine rağmen bütün, yani emirliklerin İran konusundaki hassasiyetini biz biliyoruz. Ancak evet. buna karşın emirlikler yapmakta olduğu diplomatik çalışmalarla aslında İran karşıtı bir blokun bir şekilde oluşmasını da sağlıyor. Bunu da görelim ve Türkiye şu anda her ne kadar ilk başlarda bunun bir parçası olmayı düşünmese de şu anda artık bunun bir parçası haline peyderpey gelmeye başlıyor.
Bunun bedeli var mı? Şimdi biz en son bir yıl kadar önce yanılmıyorsam konuşmuştuk, belki bir yıl olmamıştır, ama İsrail için Türkiye ile normalleşmenin artık talep üretecek bir pozisyon söz konusu olduğunu aktarmıştınız. Yani eskisiyle tam zıt bir fark olduğunu söylemiştiniz. Ama tabii Türkiye'nin jeopolitiği de önemli. Hani onu da herhalde hesaba katmak lazım bu anlamda. Aynı şey geçerli mi? Cumhurbaşkanının bütün bu BAE ile münasebetler, işte burada ağırlanma, sonra daha sonraki süreçte Çavuşoğlu gidinceye kadar İsrail'e ilişkin de mesajları olmuştu. Büyükelçi atamasından bahsediliyor. Bir türlü o atanamayan büyükelçi, öyle diyelim. Artık yakın aynen. diyebilir miyiz biraz? Türkiye'nin ekonomik koşullarından da kaynaklanacak biçimde.
Tekrar ediyorum. Geçen seneyle bence şu anda İsrail penceresinden değişen hiçbir şey yok. İsrail'in bu pencereden bakışı Türkiye'yi stratejik olarak çok önemli bir ülke olarak görüyor. Hiçbir şekilde Türkiye'nin kendisine karşı düşman olmasını istemiyor. Ancak normalleşmenin, gerçek bir normalleşmenin elde edilebilmesi için de Türkiye'de bulunan Hamas unsurlarının artık Türkiye'den ayrılması gerektiğini, Türkiye'nin Hamas'ta bir şekilde kendi arasında mesafe koyması gerektiği açıkça Kudüs'te dillendiriliyor. Bu değil.
Bu yolu zaten Birleşik Arap Emirlikleri artık açıyor anladığım kadarıyla. Çünkü bütün bu temaslar sürecinde İhvan hattı burada siliniyor gibi. En azından ismen öyle söyleyelim yani ismiyle.
Yani hem İhvan dediğimiz zaman doğal olarak bunun Filistin'deki uzantısı Hamas. Birleşik Arap Emirlikler, Mısır, İsrail nazarında biliyorsunuz İhvan dediğimiz bir terör örgütü olarak anılmakta bu ülkelerin penceresinden. Dolayısıyla bu bana sorarsanız Türkiye'nin şu anda içinde bulunmuş olduğu ekonomik durumdan dolayı da eli güçlü değil Türkiye'nin. Bu noktadan hareketle ben İsrail'in bu konuda bir taviz vereceğini düşünmüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Şu geçtiğimiz bugün de içinde bulunduğumuz son bir ay içerisinde İsrail'de toplam 4 tane maalesef terör eylemi yaşandı. Dün de bir İsrail'de bir açılan ateş sonucu, Filistinliler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. İsrail bu saldırılar konusunda Hamas'ı sorumlu tutuyor ve Hamas'ın lider grubunun bir kısmı Türkiye'de. Dolayısıyla bu tarz İsrail'li sivillere yönelik saldırılar sürerken ve İsrail istihbaratı açık açık bu kişilerin bir kısmının Türkiye'de bulunan Hamaslılar tarafından bir şekilde talimat aldığını açık açık söylerken biz tamamıyla bir normalleşmenin gerçekleşmesini altını çizelim. Maalesef bekleyemeyiz. Dolayısıyla birinci sorun Hamas, diğer sorunlar zaman içerisinde ortadan kaldırılabilir. İki ülkenin birbirine karşı tekrardan güveni tesis etmesi lazım. Örneğin geçtiğimiz ay yaşanmış olan iki İsrailli turistin tutuklanması vakası gerçekten İsrail penceresinden bu güveni korkunç derecede çok zedelediğini söylesek herhalde yanlış olmayacak. Yani.
Evet, aslında süren bitti ama şunu kastederek söylemiştim. Yani biz eskiden işte Hamas, İhvan hani İsrail'in şartları olarak görüyorduk. Artık öyle bir acayip resim oldu ki zaten bu İhvan söz konusu olduğu için Mısır Birleşik Arap Emirlikleri'nin şartları olduğu için Türkiye adım atmak zorunda kaldı en azından. Artık İsrail'e çok iş kalmıyor yani. Enteresan bir biçimde burada İsrail'e bu anlamda şart koşmak bakımından ama siz diyorsunuz ki lider kademe hala burada olduğu için daha somut olarak hani medyanın susturulması yetmez anlamında. Evet.
Aynen, bir kısmı da Lübnan'da. Dolayısıyla İsrail penceresinden değişen bir şey yok. İsrail Türkiye'yle normalleşmeyi gerçekten çok istiyor. Ancak bu mevcut durumda şu anda Türkiye'nin adım atması bekleniyor. Çünkü nasıl söylerler, nasıl derler, tango için iki kişi lazım. Evet. Dolayısıyla şu an İsrail pistte Türkiye'yi bekliyor. Türkiye'nin piste gelmesi için de Hamas'ın uzaklaşması lazım.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hay Eytan Yanar Ocak. Sağ olun.
Görüşmek üzere.
Evet. Evet. İsrail'e bağlandık efendim. Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Merkezi aynı zamanda Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacı analist Hay Eytan Yanar Hoca'nın değerlendirmesini aldık Orta Doğu jeopolitiğine ilişkin. Haftayı böyle Orta Doğu'ya bir bakışla bu ziyaretler vesilesiyle tamamlamış olduk. Miss You All The Time diye bir şarkı seçmiş arkadaşlarım. Flabby'den gelsin. Pazartesi görüşmek üzere. Dünyadan haberlerle hoşça kalın. Precious, warm and tender. Please believe I'm down on my head.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.